Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, içerisinde bulunduğumuz Kurban Bayramımız hepimize mübarek olsun. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, huzur ve selamet nasip eylesin inşallah. İslam alemine ve insanlığa huzura vesile olmasın Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyamızda, mazlum halde yaşayan ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin. Biz insanlığın en büyük kayıplarından biri olan mazlum insanlara yetişememek, yardımcı olamamak en büyük üzüntümüz. Hani bir şairin dediği gibi, bayramsa bayramınız mübarek olsun diyor ya, işte öyle. Geçtiğimiz bayramda, bu bayramda mazlumların gölgesi altında bayram gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, huzur nasip etsin. Gazze'deki müminlere, mücahitlere İslam yardımcı olsun inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii içerisinde bulunduğumuz gün kurban kesimi, kurban bayramı olması münasebetiyle tabii ki eğitim kurumları açısından da, çocuklarımız açısından da kurban kesimini çok iyi anlatmak, ifade etmek gerekiyor. Eğitimcilere, uzmanlara göre 7 yaşına kadar çocuklarda kurban kesiminin gösterilmemesi gerektiği ifade ediliyor. Ama çocuk izlemek istiyorsa mutlaka bayramın ibadet yönü ve manevi yönü anlatıldıktan sonra, onu çocuk ruhsal olarak hazır edildikten sonra belki gösterilmeli. Bunun dışında 7 yaşına kadar, 7 yaşın altındaki çocuklar kurban kesimini görmemeli olarak ifade ediliyor. Daha çok uzmanların önerisi 12 yaş ve sonrası çocukların hazır edildikten sonra, bayramların önemi ifade edildikten sonra, kurbanın hikayesi iyi anlatıldıktan sonra çocuğa gösterilebileceği ifade ediliyor. Tabii böyle bir günde asıl olan nefislerimizi kurban etmek, asıl olan biz yetişkinler üzerine vacip olan kurbanları keserken Cenab-ı Hakk'a teslimiyeti ifade edecek ruhsal dinginlik içerisinde kurbanları kesiyor olmak. Cenab-ı Hak kurbanlarımızı kabul etsin, ibadet ve taatlarımızı kabul etsin inşallah. Tabii çocuklardan bahsediyorduk. Çocukların yaşadığı korkuların anne ve babaların davranışlarından kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Uzmanlar da zaten böyle söylüyor. Onun için çocuklarımıza bu olayı çok iyi anlatmak gerektiğini ifade ettik. Duygusal bağ kurduğu kurban kesimiyle alakalı bir durum söz konusu ise, yani çocuğun beslediği, büyüttüğü ve duygusal bağ kurduğu bir hayvanın kurban edilmesi söz konusu ise, daha dikkatli olunması gerektiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Çünkü çocuk kurban öncesi gelen kurbanla oynuyor, onunla vakit geçiriyor, onu besliyor, onunla bir duygusal bağ kuruyor. Daha sonra o duygusal bağ kurduğu kurbanın yatırıp kesilmesi çocuklarda bir takım korkuya sebep olduğu ile ilgili de uzmanların bir ifadesi var. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Tabii et yemeyen çocuklar da var. Sadece et yemek amaçlı da bir kurban edilmesi çocuğun mantığına ters düşebilir. Bunun için de felsefesini, kurgusunu bir ibadet şeklinde çocuklara iyi anlatmak gerekiyor. Tabii çocuklarımızda bayramların, hem dini bayramların hem milli bayramların çok iyi bir şekilde örtüşebilmesi için, zihinlerinde bu kurgun oturabilmesi için onların gerçeklik duygusuna hitap edecek konuşmalar yapmak gerekiyor. Soyut düşünceleri henüz gelişmediği için bu dönemde çocuklarımızda kültürel öğrenim ön plana çıkar. Bu da işte bir dini görev olduğu, yoksullara yardım gibi sosyal bir boyutu olduğu belki ifade edilmeli çocuklarımıza bu anlamda. Özellikle Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan yardımlaşma kültürü hakkında bilgi verilmeli. Bayramdan bayrama evini etkiren ihtiyaç sahiplerinin olduğu, yoksulların düşünülmesi gerektiği çocuklarımıza çok iyi bir şekilde anlatılmalı ve kesilen kurbanlar da bu anlamda çocuklara dağıtılmalı. Yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, gerçekten ihtiyaç sahibi olduğumuz kişilere dağıtılmalı. Zaten kurbanın üçte biri fakirlerin, yoksulların yemesi için, üçte biri de dostlar için ayrılacağı ifade ediliyor, ayrılması gerektiği ifade ediliyor. Kalan üçte biri de aileyle birlikte yenmek üzeredir. Tabii sosyal bir ibadettir kurban. İhtiyaç sahiplerini gözetmek demektir. Çocuklara bu boyutuyla ifade edildiğinde anlaşılması daha kolay olacaktır. Çünkü Kurban Bayramı'nın hem ibadet yönü hem de manevi boyutu eğer iyi bir şekilde anlatılabildiğinde çocuklar bunu zihinsel olarak kabul edebilirler ve bunu bir travma olarak yaşamazlar. Yani 7 yaş altındaki çocuklar için zaten anlatım çok önemli ama 7 ile 12 yaş arası çocuklar için de bu anlatım çok önemli. Burada okullara büyük bir görev düşüyor. Şimdi artık bayramlar okulların ders yılı içerisine denk geliyor. Okullarda da öğretmenler anlatımda bulunurken din, kültür, ahlak bilgisi öğretmenlerimiz ve diğer öğretmenlerimiz bunları bayramı anlatırken, kurbanı anlatırken de bu hassasiyetlere dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kurban kesimi esnasında çocuğun gördüğü bir takım olumsuz durumlar onun ruhsal durumunda travmatik hadiseler oluşturabilir. Oradaki zaman zaman gördüğü şiddet durumları dini bir ritüel olarak görmesini engelleyebilir. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Kısacası zihinsel olarak çocuklarımızı hazırlayamadığımızda çocuklarımız ister istemez korkuyor. Bu işin olası bir durumu. Yani burada zihinsel olarak hazır olmadığı zaman korkular ortaya çıkar. Kurban sadece bir kan akıtmaktan ve bir zevk almaktan ibaret değil. Bir et yemekten ibaret değil veya protein ihtiyacını karşılamak için hayvanları kesmekten ibaret olmadığı, sadece bununla ilintili olmadığı, böyle bir durumun olmadığını çok iyi bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Kurban Bayramı'nın dışında da protein ihtiyacı karşılamak için gıdalar tüketildiğini zaten çocuk evde biliyor. Hayvanlar bu amaçla beslenip büyütüldüğünü, zamanı gelince de kesilip tüketildiğini, evrende böyle bir denge olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilintili olarak bayramı ifade edebiliriz. Anne babalar keseceği kurbanlardan veya kesim esnasında yaşadıkları korkuyu çocuk hissettiğinde çocuk da ister istemez korkar. Çünkü çocuk aşırı korkuyorsa anne baba bu konuda kendisine bir öz eleştiri yapmalı muhakkak. Çocuğun travma yaşayacağı endişesi varsa çocuk o ortama hiç sokulmamalı. Anne baba kurban kesimi esnasında çok soğukkanlı olmalı ve onun soğukkanlılığı çocuğa yansır ve çocuk da sakin olabilir. Çünkü böyle durumlarda çocuklar anne babalarına bakar. Çünkü anne baba normal ritüelleri yapıyorsa, sakin davranabiliyorsa çocuk da sakin olur. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı'nın gerekçesi sabırla ve sakin bir şekilde davranış gerektirir ve sabır ve sakin bir şekilde çocuğa da anlatmak ve ikna etmek gerekir. Anne ve babasının beden diline bakarak çocukta ya güven oluşur ya da korku oluşur. Yine uzmanların ifade ettiği şu hususiyet var ki kurban ve bayramlar merhamet duygularının ve sorumluluk duygularının geliştiği günler olarak çok iyi bir şekilde anlatılıyor olması gerektiğidir. Küçük yaşlardan itibaren hayatın sorumluluklarının çocuğa verilmesi elbette gerekiyor. Ancak bunu bu sorumlulukları verirken bunları ifade ederken çocuğun ruhsal, bilişsel durumlarını çok iyi bakmak, görmek, gözetlemek gerekir. Çünkü bayram çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlar. Bayramlarda komşu akraba ilişkileri güçlendiği için ve komşular ve akrabalar ziyaret edildiği için çocuğun da sosyalleşmesi artar ve hem yetişkin için hem çocuk için bir sosyal sermaye oluşur. Bunu da çok iyi bir şekilde anlatmak gerekiyor. Kişilerin tanımadığı insanlara yardım götürdüğü ve tanımadığı insanlarla tanış olması da sosyalleşmesi açısından çok önemlidir. İyilik yapmayı yine aslında bayramlarda bizlere bakarak, biz yetişkinlere bakarak bu dönemde öğrenir. İyilik yapmak öyle bir duygu ki hem karşı tarafı hem iyilik yapanı mutlu edeceğini fark eder. Yine bizim davranışlarımızdan, tutum ve davranışlarımızdan ve bayramlardaki yaklaşım tarzlarımıza bakarak iyilik yapmanın önemini kavrar. Çünkü bayramlarda yardımlaşmak, ziyaretlerde bulunmak bizim çocuklarımızın sosyal hayatı için ve bizim hayatımız için oldukça önemlidir. Çünkü çocuklar bu vesileyle öğrenmeyi gerçekleştirir. Tabii yalnızlık en büyük günümüzde psikososyal sorun olarak ifade ediliyor. Çocuk psikiyatrisinde ve dünyada da karşılaştığımız bu dönemin en büyük sorunu insanların yalnızlığıdır. Yalnızlık en büyük psikososyal sorun olarak telakki ediliyor. Bu durum Alzheimer'ın da en büyük sebeplerinden biri olduğu ifade ediliyor. Yaşlıların ileri yaşta yalnız kalması ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Alzheimer olmasını kolaylaştırıyor. Yaşlıları hatırlamak, onları ziyaret etmek ve buna çocukları da alıştırmak gerekiyor. Dünyanın bazı ülkelerinde de çocuklara bu anlamda bazı görevler veriliyor. Yaşlıları ziyaret etmeleri ve hizmet vermeleri isteniyor. Bu bizim kültürümüzde zaten var ama biz bunu terk ediyoruz maalesef. Her geçen günde yaşlılarımızı yalnızlaştırıyoruz. Tabii yine her bayramda hatırlattığımız bir hususiyet var ki bayramlar sadece tatil amaçlı bazı sahil beldelerine gitmek veya yurt dışına çıkmak değil. Bayramlar bir eğlence de değil. Bayramlar paylaşımın, ziyaretin en üst düzeyde gerçekleştiği ve sosyal sermayenin arttığı günlerdir. Çünkü sosyal sermaye insanların sosyal ilişki ağının geniş olmasını sağlar. Sadece meslek iş hayatı değil, diğer sosyal hayatta yakın ilişkiler ve akraba ilişkileri de sosyal sermayemizi güçlendirir. Bu oldukça kıymetli. Çocuklara da bu boyutuyla anlatmak gerekiyor. Yine yardımlaşmak için bir felaket beklenmeye de gerek yok. Yardımlaşma için bir felaket beklenmemeli. Bayram vesilesiyle hasta, yaşlı, mazlum ve yalnızlar ziyaret edilmeli. Bayramlar bu dezavantajlı insanları hatırlama dönemidir. Bunu yaptığımız zaman bayramlar anlamına uygun hale gelir. Bayramlar sadece eğlence değil, paylaşım dönemidir şüphesiz. Ve kurban kelimesinin de kökünde zaten ya Cenab-ı Hakk'a yaklaşma manası vardır. İnsanın Cenab-ı Hakk'a yaratıcıya yaklaşma çabasıdır kurban kesmek. Dolayısıyla sadece amaç hayvan kesmek ve hayvanın kesilmesi değildir şüphesiz. Amaç insanın hayatına anlam katmasıdır. Varoluşla ilgili anlam arayışıdır kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. İşte hem çocuklarımızın bayram münasebetiyle kültürel öğrenmelerinin geliştiği, hem de biz büyüklerin, yetişkinlerin nefis terbiyesinin ve iradesinin terbiye edildiği ve Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya vesile olan nice kurban günlerine, bayram günlerine kavuşmak dileğiyle diyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii ki bayram münasebetiyle ülkemizde ciddi bir şekilde trafik hareketliliği olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem giderken hem de dönerken, çalıştığınız mekana, evinize, yurdunuza dönerken en büyük dikkat etmemiz gereken şey trafiğe dikkat etmek gerekiyor. Yolda arabayı güvenle sürmek gerekiyor. Sadece kendimizin güvenli bir şekilde arabayı kullanıyor olması yetmiyor. Trafiği de sürekli her boyutuyla takip etmek gerekiyor. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet ile aile ziyaretleri yapmanızı biz de Erkam Radyo olarak ve İGEDER olarak temenni ediyoruz. Yine sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde yuvanıza, yurdunuza, memleketinize dönmenizi arzu ediyoruz. Onun için aman dikkat diyoruz. Tabii ki İçişleri Bakanlığımız yol boyunca ne kadar tedbir alırsa alsın, bugünlerde çok gündemde işte ne kadar radar, hız yavaşlatıcı ve benzeri faktörler kullanıyor olsa da tabii bununla ilgili şu anda sosyal medyada tepkiler de var. Ama İçişleri Bakanlığı da bizlerin can güvenliğini düşünüyor. Bunun için trafikteki hızı engellemek açısından radar ve yol kesici veya bu konuda polis, jandarma vesaire ciddi anlamda bizlerin güvenliği için yoldalar. Onlara da Cenab-ı Hak bu hizmetlerini kabul etsin derken bayramlarını kutluyorum. Güvenlik elemanlarımızın bayramlarını kutluyorum. Bizler güvenli bir şekilde aile büyüklerimizi ziyaret etmek veya gideceğimiz yere gidip dönmek için polisimizin, jandarmamızın ve güvenlik birimlerimizin almış olduğu tedbirleri de küçümsememek gerekiyor. Bunu başka bir tarafa çekmemek gerekiyor. Tabii hızla ilgili işte 90'dan birden 50'ye, 70'e, işte 60'a düşüyor olmasıyla ilgili veya radar ve polis varlığının çokluğuyla ilgili elbette haklı olabilir vatandaşlarımız. Bunu da uygun bir dille ifade etmek gerekiyor. Çünkü her bayramda ciddi anlamda can kayıpları yaşıyoruz. Onun için güzel görüp güzel de düşünmek lazım. Yani her şeyi arka planda olumsuzluğa bağlamak gerektiğini ifade ediyoruz. Evet, güzel görüp güzel düşünelim dedik. Yani günümüzde bu da çok önemli bir şey. Yani bardağın boş tarafını değil, şu anda elimde bir bardak var. Ebazer kardeşim Eğitim Dünyası programında su içmek için bana bir bardak su getirdi. Yarısını içtim ama bardakta su var mı diye bakacak olursam hala yarısında su var. Bununla mutlu olabiliyor olmam lazım. Güzel görüp güzel düşünmem lazım. Eğer bardakta su yok dersem o bana hemen su getireceğine inanıyorum. Beni duyuyor çünkü. Ama ben şu anda hala içecek bir suyum var. Yani bununla bu radyo programını bitiriyor olmam lazım. Dolayısıyla güzel görüp güzel düşünmek, kurbanı da, bayramı da, ziyareti de, trafiği de güzel görüp güzel düşünmek lazım. Bazen şöyle dua edildiğini duyuyorum ben. Allah kaza bela vermesin diye insanlar dil alışkanlığı dua ediyorlar. Ben bu tür dualarda Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde gidip gelmeyi nasip etsin diye değiştirmesini talep ediyorum. Bakın, Allah kaza bela vermesin derken, dua ettiğimizi zannederken aslında bilinç dışı zihne biz olumsuzluğu telkin ediyoruz. Aynen bardağın dolu tarafını görmek gibi bir şey. Ama Cenab-ı Hak sağlıkla, sıhhatle, afiyetle gidip gelmeyi nasip etsin diye dua ederseniz eğer, bilinç dışı zihne de olumlu cümleler gönderiyorsunuz. Hal böyle olunca bugün kurban münasebeti yaşadığımız trafiği de bazen can sıkıcı olarak görebiliriz. İşte trafik yoğunluğu olabilir. İşte hız yavaşlamıştır. Ulaşacağımız yere saatlerce beklemek zorunda kalabiliriz. Eyvallah. Ama bir taraftan da insanlar ne kadar güzel bir duyguyu yaşıyor ki birkaç günlük bayramda bile aile ziyaretlerini, eş dost ziyaretlerini, büyüklerini ihmal etmek istemiyorlar. Bunun için bu trafiğin çilesine katlanıyorlar diye bakabiliriz. Yine İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu tedbiri de işte ülkenin açık olan cari açını kapatmak için bol bol radar koyuyor. İşte hız engelleri oluşturuyor. Millet tuzağa düşsün de bol bol ceza yazalım. Trafik cezası yazalım. Ve ülkenin açık olan cari açını kapatalım. Paraya ihtiyaç var gibi bakmak da mümkün. Ama bir taraftan da İçişleri Bakanlığı bütün güvenlik teşkilatını harekete geçirmiş. Bizim bayramımızı sağlık sıhhatle ve yaralanma ve ölüm vakası yaşanmadan güzelliklerle geçirmemiz için tedbirler almış olarak bakabiliriz. Gerçekten biz güzeli görüp güzeli düşünmek noktasında bazı hassasiyetlerimizi unuttuğumuzu düşünüyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hayatta can sıkıcı o kadar çok şey var ki, düşünün şu anda bayram yaşadığımızı zannediyoruz ama bayram yaşayamayan milyonlarca insanlar var. Gazze'de başta olmak üzere milyonlarca insan Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Afrika'da, birçok İslam beldesinde ve insanlığın birçok mekanlarında bayramı huzurla yaşayamayan insanlar var. Savaşlar, savaş tehditleri, kavgalar ve böyle bir ortamda, büyük bir zulmün ortamında bayramı kutluyoruz. Elbette o acıyı içimize atarak bayramı hissetmeye, yaşamaya çalışıyoruz şüphesiz. Yani bardağın yine dolu tarafını görmek için bu bayramları kutluyoruz. Yoksa acımız çok büyük. Yani 60 bine yakın Gazze'de şehidimiz var. 100 binin üzerinde yaralı var. Milyonlarca insan memleketinden göç edilmiş. Ve Gazze ile ilgili Batılılar daha sesini yeni yeni çıkarttığı bir ortamda. Sesler yeni çıkıyor. Netanyahu'ya karşı ve İsrail'e karşı yeter artık diye yeni yeni ses çıkıyor. Ama bir taraftan da hala Netanyahu'ya gaz veren insanlık var ve devlet başkanları var. Kavgalar oldukça fazla. Böyle bir ortamda ne olacak bu dünyanın hali? Çok kötü bir durumdayız. Eyvallah. Bu da işin kötümser tarafı. Ama iyimser bakışa da ihtiyacımız var. Çünkü iyimser bakış, sürekli kötümser bakış içerisinde olduğumuz zamanki beden halimiz ile iyimser bakış açısıyla yaklaştığımızdaki beden halimiz, biyolojik halimiz arasında dünya kadar fark var. Çünkü beynimizin ürettiği, bu iyimser bakışla birlikte ürettiği salgılar iyileşme hızımızı %40-%50 oranında artırır. Mesela sağlığınız bozulmuş, hastalık içerisindesiniz veya ekonomik durumunuzda sıkıntılar var. Birisi size nasılsınız diye sorduğunda otomatik olarak elhamdülillah iyiyiz diyoruz. Ben şimdi Ebazer kardeşime sorsam nasılsın kardeşim desem, Sami Bey kardeşime de sorsam nasılsınız kardeşim desem, elhamdülillah iyi derler. Belki iş dünyalarında başka sıkıntıları olabilir ama elhamdülillah iyiyiz demek Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere şükür halini ifade eder. Şikayetlenmek, İşte dertlenmek elbette hepimizin ayrı bir derdi var. Her birimizin içine girdiğiniz zaman evimizde derdimiz var, ülkemizde derdimiz var, dünya insanlıkta derdimiz var. Şüphesiz Gazze'nin bu acısı içerisinde elhamdülillah da demek zor. Ama buna rağmen elhamdülillah iyi izlerken Cenab-ı Hak bundan daha kötüsünü göstermesin. Şu anda iyilik halimiz var, sağlığımız, sıhhatimiz yerinde demek. Ve Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bunca nimetleri şükrünü vermek suretiyle, ifade etmek suretiyle nimetlerimizi artırabiliriz. Ama bu durum beynimizde bir pozitif bir bakış oluşturuyor. Ve beynimizin iyimser bir bakış içerisindeki o elhamdülillah, Allah'a hamdolsun derken söylediğimiz o cümleler biyolojik açıdan beynimizi rahatlatıyor ve sağlıklı olmamızı artırıyor ve beynimizin ürettiği salgılar iyileşme hızımızda büyük bir artış meydana getiriyor. Bu da hayattan zevk almayı sağlıyor. Tabii güzel görüp güzel düşünmenin ümit ve iyimserlik duygularıyla sıkı da bir ilişkisi var. İnsanın psikolojik doğasında en ufak bir ihtimalle dahi olsa her zaman umutlanma eğilimimiz var. Biz de umutluyuz. Bir gün inşallah Gazze özgür olacak. Bir gün orada büyük bir devlet doğacak ve bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin, Gazze'deki gazilerimizin ümidi, umudu bu. Her zaman dünya olarak, insanlık olarak, Müslüman olarak Gazze'de bir gün özgür bir devlet kurulacak ve Filistin bu acıdan, bu ızdıraptan kurtulacak inşallah. Bunun için işte haç mevsimindeyiz kurbanla birlikte zaten. Arafat'a çıkan müminlerimiz dua etmişlerdir Gazze'li müminler için, mücahitler için. Umuyoruz ki İsrail yerle yeksan olacak. Bu çektirmiş olduğu acıları inşallah bir gün biz müminler, Müslümanlar olarak da rahmetle alacağız ve Gazze özgür olacak. Ve bu umut, bu umudu canlı tutmak zorundayız. Çünkü bunun için çabalamak zorundayız. Tabii ki fiili duayla kavli dua, kavli duayla fiili dualar birbirini desteklemeli. Bu da asla sadece dua etmekle yetinmek anlamında da ifade etmiyorum. Çünkü motivasyonumuzun en önemli şartlarından birisi de gelecekle ilgili beklenti duymak. Yani bir beklenti içerisinde olmak ve ümit etmek, umut etmek kişileri, toplumu olumlu duygulara taşır ve bu duygu olduğu için de duygusal zekanın ilk basamaklarından birisi olan bu duygunun var olması da insanın yaşam enerjisini güçlü tutar. Ümidi olan kişi kendisini harekete geçirebilir, hedeflerini gerçekleştirebilir. İnsanın geleceğiyle ilgili güzel hayaller kurması ümit duygusuyla ilgilidir. Ümidi olmayan insan gelecekle ilgili harekete geçemez. Artık bu ülkeden bir şey olmaz, bu memleketten bir şey olmaz. Gazze yerle yeksan oldu, artık bir daha dirilmez. Bu dünya yaşanacak bir dünya değil. Elbette zaman zaman söylesek de asıl olan bu acılardan yola çıkarak gelecekle ilgili daha iyi nasıl olabilir, daha iyi olabilmesi için neleri yapabiliriz, fiili gayretimiz ne olabilir, dünyanın barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için insanlık, Müslümanlar bir araya nasıl getirilebilir, bunun hayallerini kurmayı canlandırır. Ümit aslında, ümit ve umut bu anlamda ikisi bir kardeş. Bu kardeş birbirinden ayırt etmemek gerekiyor. Çünkü uzmanlar diyorlar ki, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, ümit duygusunda gizli bir psikoloji yasası vardır. Beklentisi olan insanın karşısına farklı fırsatlar çıkar. şanslı diye bilinen kişilerin en ufak detayları fark etmeleri ve bunlara büyük bir ümitle bağlanmaları sonucunda başarılı olduklarını söylüyor uzmanlar. Onun için ümit nasibinizi çeker. Umut sizin beklentilerinizin harekete geçmesi için bir imkan ve fırsat sunar. Ümit duygusu insanın mutlu olmasında en temel etkenlerden birisidir. Çünkü insanı ve insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran bir hususiyeti vardır ümit duygusunda. Onun kardeşi olan umutta da benzer şey söz konusu kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Umudun sevgi ve güven duygularıyla yatay ilişkisi söz konusudur. Yani sevgi ve güvenin olduğu yerde insanlarda umudu tetikler. Birbirleriyle bağlantılı olan bu hisler, büyük hisler başarmak isteyenler ve hayata tutunmakta güçlük çekenler için çok önemlidir. Uzmanlar, özellikle psikiyatrlar, depresyon hastalarına terapi seanslarında iç ve dış dünyayı algılama, gelecek hakkında olumlu düşünme eğitimi verdiklerini biliyorum. Yani iç ve dış dünyayı algılama ve gelecek hakkında olumlu düşünme eğitimi vermek kişiyi hayata bağlar, umut duygularını yüceltir. Ümidi ve umudunu kaybetmiş insanlar depresyona kapılırlar. Yani evinden, ailesinden, çoluğundan, çocuğundan, hayattan, her şeyden ümidini ve umudunu kaybetmiş kişiler depresyona girer. Toplumlar da öyle. Eğer toplumlar geleceğe ait bir ümidi ve bir umudu yoksa, o zaman o toplum yavaş yavaş çöküşe doğru geçer. Onun için Türkiye'de gelecekle ilgili ben hep pozitif cümle kuruyorum. Daha iyi olacak. Yani Türkiye 100 yılı ifade ediliyor ya, bunu hayal ediyoruz. Yani Türkiye'nin dünyada adaleti, barışı hakim kıldığı güçlü bir devlet beklentisi olmak kötü bir şey değil. Bununla alay edenler, dalga geçenler var ya, kızıyorum, hayıflanıyorum. Ama onlara da bir gün Cenab-ı Hak işlerine bu ülke sevdasını, vatanseverlik duygusunu vermesini Cenab-ı Hak'tan bu kurban münasebetiyle de ümit ediyorum, dua ediyorum. Peki ümit var olmak yenilgiyi kabul etmek midir? Hayır. Ümit var olmak tabii ki yenilgiyi kabul etmemektir. Ümidi artırmanın yolu insanın olumlu taraflarını, geçmiş başarılarını görebilmesinden geçer. Yine ümidi artırmanın yolu toplumların olumlu taraflarını, geçmiş başarılarını görebilmesinden geçer. Dolayısıyla tarihimizde bir toplumu gelecek adına ümitlendirmek için anda ve geçmişte yaptıkları güzel şeyleri de hatırlatmak gerek. İşte burada tarih derslerine ve tarihi olaylara büyük görev düşüyor. Onları gençlere transfer edebilmek için. Hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda bireyin olumlu tarafını veya toplumun olumlu taraflarını geleceğe taşıyabilmek için geçmişte elde ettikleri kazanımları, başarıları aktarmak gerekiyor. Bu da hem bireyde bir iyimserlik dönüşümü sağlar, hem de toplumda iyimserlik dönüşümü sağlar. Günümüzde ülkesinden ümidini kesmiş, umudunu kesmiş genç kardeşlerimize sesleniyorum. Bu ülke 2000 küsur yıllık bir tarihi birikime sahip. 16 tane devlet kurulmuş, devletler yıkılmış ama yine devlet kurulmuş ve şu anda yaşadığımız devlet tarihin en önemli misyonunu yüklenmiş durumda. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberi ama bir bir bu ateş çemberleri kırılıyor inşallah. Ve ifade edildiği gibi gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılı olacağına ben inanıyorum. Bir eğitimci olarak inanıyorum ve bunun için iyimserim. Ve bunun için beynimi sürekli olumlu olarak kodluyorum. Ve gelecekte de Türkiye yüzyılı olması açısından da Cenab-ı Hakk'ın bana bir eğitimci olarak güç vermesini, imkan vermesini, fırsat vermesini diliyorum. Sevgili gençler, ülkenize güvenin. Ülkenizde 4 mevsim yaşanıyor ve çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. 3 tarafı denizlerle çevrili, stratejik bir konumdayız. Tarih boyunca büyük devletlerin çekemediği bir coğrafyadayız. Bunun için bu coğrafyada nice medeniyetler kurulmuş, nice medeniyetler yıkılmış, nice savaşlar olmuş. Hepsinin arka planda bir takım nedenler, niçinler var. Ama biz ülkemize sahip çıkacağız ve gelecek yüzyıl bizim yüzyılımız. Türklerin yüzyılı, Müslümanların yüzyılı olacak. Gelişmeler bunu gösteriyor. İşte Amerika'nın durumu ortada. Her gün bir çatışma, bir kavga. İşte Rusya mevcut haliyle ortada. Çin belli. Afrika güney yarımküre vesaire, bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman bir devlet yükseliyor. Allah'ın izniyle o devleti devam ettirecek olan sevgili gençler bu vatan için daha güzel şeyler yapıyor olmak gerekiyor. Mücadele etmek gerekiyor. Onun için bu coğrafyada yaşamanın birçok nedeni var. Bu ülkede yaşamanın birçok nedeni var. Böyle düşünmek gerekiyor. Çünkü biz ümit var olmak zorundayız. Ümidi kendimize ve toplumumuza aşılamak zorundayız sevgili gençler. Ülkemizin şimdiye kadar elde ettiği başarıları daha çok dikkate alırsak, başarısızlıkları değil, yaşanmışlıkları değil, yaşadığımız güzel günleri, başarıları görebilirsek, o zaman bu ülkeye daha çok bağlı kalırız ve ülkemize olan vazifemizi en güzel bir şekilde yapıyor oluruz. Çünkü iyimserlik güzeli görmeyi sağladığı için olumlu beklentileri kişide doğurur. Yine iyimser insanların olduğu toplumlarda da olumlu beklentiler artar. Yine yapıcı insanlar zor duruma düştükleri, etraflarındaki kişiler tarafından terk edildikleri ve hiçbir alternatifleri kalmadığı zamanlarda bile başkalarına iyi bir model olabilenlerdir. Zaten böyle yapıcı insanlar aynı zamanda bilge karakterli insanlardır. Bu insanlar her zaman umutlarını saklı tutarlar. Gerektiğinde yola tek başlarına devam edebilirler. Aynen Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in müjdesine kavuşmak niyetiyle öyle bir an geldi ki tek başına kaldığı bir anda bile Cenab-ı Hakk'ın nusreti yetişti ve İstanbul fetholundu. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte ümit var. Lider zaten her zaman geleceğe ait umudunu saklı tutar. Hele hele liderlerin en önemli özelliği geleceğe ait umutlarını ve ümitlerini saklı tutarlar. Liderlerin bu müspet tavırları da toplum için ümit aşılayıcı olur. Ve bu ümit aynı zamanda bütünleştirici özelliğe sahip bir erdemdir ki ümidi ve umudu yüksek olan liderler toplumları da bir araya getirebilir ve hem bireysel anlamda ruhsal dinginliğe kavuşmuş bu lider insanlar toplumu da bütünleştirici bir özelliğe sahip olabilirler. Ve zor zamanlarda insanları, aileleri, toplumları ayağa kaldırmaya yetecek kadar kuvvetli bir rüzgardır ümitli olmak. Zor zamanlarda insanları, aileleri, toplumları ayağa kaldırmaya yetecek kadar kuvvetli bir rüzgardır. Çünkü ümit var olmak yenilgiyi kabul etmemek demektir. Evet, ümitsiz insan peki ne durumdadır? Ümitsiz insan çabalamaz. Ümitsiz insan gayretsizdir. Ümitsizlik insanı direkt aşağı doğru çeker, sıfıra doğru yaklaştırır. Ümit tek başına sadece kısa süreli bir hareket sağlayacağından emellerle birleşmelidir ki sonuca ulaştırabilsin. Yaşadığımız zamanlarda emel kavramı projenin karşılığıdır. Ümit duygusu besleyen insanın tutkulu projeleri vardır şüphesiz. Yani ümit duygusu besleyen insanın tutkulu projeleri vardır. Ve bu projelerle geleceği güçlendirirler. Muhittin İbn Arabi der ki, karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu zamandır. Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu zamandır. Evet, ülkemizde ve dünyada şu anda karanlıklar geziyor, kol geziyor. Gazze'de ciddi bir karanlık var ama ümit ediyoruz ki Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'nda yüz hürmetine, şu bayram günü yüz hürmetine Gazze'de aydınlık inşallah çok yakın bir zamanda gerçekleşiyor olacak. Biz Muhittin Arabi'nin, İbn Arabi'nin duasıyla karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu zamandır. İşte İslam dünyasında da aydınlığın en yakın olduğu zamanı Cenab-ı Hak bizlere göstermeyi nasip etsin kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, kısacası ümit hedefe ulaşmak için gerekli irade ve yönteme sahip olma inancı olarak da tanımlamak mümkün. Böyle bir inancı taşıyan kişi yaptığı A planı başarısı olursa B planını devreye sokar. Yine hedefine yürümeye devam eder. Hedefini gerçekleştirme becerisi olan kişiler böyle kişilerdir. Nitekim Gazze'deki müminler, mücahitler de birçok planları var. Her bir planı başarıyla gerçekleştiriyorlar. Bir plan başarısı olursa diğer plana geçiyorlar ve Gazze'yi terk etmiyorlar ve Gazze'de ciddi bir direniş ve savunma devam ediyor. İşte oradaki hafız, mümin, mücahit kardeşlerimizin adeta yedi düvele karşı, teknolojik üstünlüğü olan İsrail'e karşı her gün ciddi bir şekilde mücadele veriyor. İşte o ümidin bir sonucudur, umudun bir sonucudur. Onlar biliyor ki karanlığın en koyu olduğu an Gazze'de aydınlığın en yakın olduğu zamandır. Onlar biliyor ki ülkeleri için hala güzel düşünüyorlar. O güzel düşünce onların ruhlarında ciddi bir iyileştirici etkisi yapıyor. İnançlarını artıyor, imanlarını güçlendiriyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, bugün Eğitim Dünyası programında hem Kurban Bayramı münasebetiyle çocuklarımızın özellikle 7 yaş altı çocuklarımıza, 7-12 yaş arası çocuklarımıza kurbanı anlatırken daha dikkatli olunması gerektiği hususiyetini bahsederken, aynı zamanda trafiğe çıkmış kardeşlerimizin trafikte de dikkatli olmalarını ifade ettik ve oradan da olaylara daha güzel yaklaşalım, güzel düşünelim ki güzeli görelim, güzel görüp güzel düşünelim ifadesiyle de günümüzde mazlum coğrafyada inşallah bir gün güzellikler iyi olacak ve kötümserler kazanacak. İyimserler, ümit için dua edenler, ümitleriyle birlikte geleceğe dönük hedefleri olanların kazanacağı Müslüman İslam aleminin olacağını, İslam aleminin olacağını diliyorum. Ve Türkiye yüzyılının da yakın zaman olduğunu ifade ediyorum. Ben de bu ümitle, bu umutla beynime pozitif bir dalga gönderiyorum. Morfin salgılasın ki beynim güzel düşünsün ve doğru ve güzel düşünmenin iyileştirici etkisine hem kendim hem beni dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimizin sahip olması dileğiyle diyorum. Efendim bu günler dua günleridir. Birbirimize dua ediyoruz. Hem fiili dua hem de kavli dualarımızla ümmeti Muhammed'in güçlenmesi, bir ve beraber olması ve insanla barışın ve huzurun getireceği bir toplumun yaşanmasında Türkiye'nin çok büyük emeğinin olacağına inanıyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.